Çınaraltı.
Evet sevgili dinleyiciler, bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Radyonuz TGRT FM'in İstanbul stüdyolarındayız ve sizlere Çınaraltı programında bir saatlik bir beraberlik vaat ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, dünyada nüfusu 2-3 milyonu geride bırakıp da trafiğinin yükünü metroyla hafifletmeyen büyük şehir kalmadı. Hatta Finlandiya'nın başşehri Helsinki, birkaç yüz bin nüfuslu bir şehir sevgili dinleyiciler. Bundan seneler önce Helsinki'ye gittiğimizde yollar kazılmıştı, metro yapımı sebebiyle. Düşünün, birkaç yüz bin nüfuslu şehre metro yapılıyordu ve muhalefet kamuoyu 120 yıldır yerler hiç kazılmamış. Hava gazı için kazılmış o tarihte. Ondan sonra hiç kazılmamış ve yerlerin kazılmasına ateş püskürüyorlardı hükümete. Bir de bizim memleketimizi düşündüm. 15 milyonluk bir şehrimiz var. Hadi resmi açıklamalara göre 10 milyonluk bir İstanbul var. İstanbul'da topu topu bir tane metro var. Var ama sadece 670 metrelik tek hat. İki istasyonu, iki vagonu ile minyatür bir metro. Üstelik 125 yıllık. Diyeceksiniz bir başka metro var. Onun adına bile metro demeye çekiniyorlar. Uyduruk bir metro o. Çoğu yeryüzünde, az bir kısmı yerin altında. Ama Ankara İstanbul'dan erken davrandı sevgili dinleyiciler. Ankara metrosunu yaptı. Kolayca ulaşımını sağlıyor ve bunu hafifletti. Fakat İstanbul'da maalesef daha hala bir metro yok. Hala ulaşım perişanlıkla, sıkıntıyla sağlanıyor. Evet, İstanbullular bu Türkiye'nin ilk metrosunu, hatta belki dünyada da yapılan ilk metrolardan birisidir, 125 yılı geride bırakmış, hala çalışıyor buna rağmen. Henri Gavan adında bir Fransız mühendisine borçludur sevgili dinleyiciler. 1869 yılının ortalarında İstanbul'a gelmiş bu Henri Gavan. Şehri gezerken yüksek kaldırım dikkatini çekmiş. Burada bir inceleme yapmış, günde ortalama 35-40 bin kişi inip çıktığını görmüş buradan. Henri Gavan Karaköy'le şehrin o zamanki gözde eğlence yerlerinden biri olan, alışveriş merkezi olan Beyoğlu'nu birbirine bağlayacak bir tünel yapımının çok kazançlı bir iş olacağını düşünmüş. Bu yapılacak tünelle ulaşım büyük ölçüde kolaylaşacak. İşletici firma tabii yolcu yoğunluğu sebebiyle büyük kar sağlayabilecekti. Henri Gavan fikirlerini hemen tatbik sahasına koydu. Bir proje hazırlayarak saraya başvurdu. Devrim padişahı Sultan Abdülaziz, batıya açık yeniliklerden yararlanmak isteyen ve ülkesinin bu yeniliklerden mahrum kalmamasını isteyen bir kimseydi. Bu sebeple Henri Gavan'a 1869 yılında bir fermanla istediği izni verdi. Şimdi iş bu metroyu gerçekleştirecek şirketi bulmaya kalmıştı. Ama sanıldığı kadar kolay olmadı bu sevgili dinleyiciler. Ülkesine dönen Fransız mühendisine ırktaşları hiç ilgi göstermediler. Projesine ise dudak büküp geçtiler. Ama Henri Gavan yılmadı. Bu projeyi ne olursa olsun gerçekleştirmeyi kafasına koymuştu bir kere. Bu sebeple Fransa'da kendisine yardımcı olacak kimseyi bulamayınca İngiltere'ye gitti. İngilizler ise ona daha ilk müracaatında ilgi gösterdi. İngiliz firmasının gerekli masrafı karşılayacağını bildirmesinden sonra tünel inşaını gerçekleştirmek için 2 Mart 1871 tarihinde The Metropolitan Railway of Constantinople from Galata Pera şirketi kuruldu. Merkezi Londra'da ve sermayesi 250 bin altın liraydı bu şirket. Güzergahı inceledi ve ilk kazma 30 Temmuz 1871 günü vuruldu sevgili dinleyiciler. O zaman bugünkü gibi modern kazı araçları yoktu. Binlerce işçi tutulmuştu. Kazıdan çıkarılan topraklar tünelin üst başında Tepebaşı bahçesinin bulunduğu yere, alt başında ise bugünkü Karaköy Meydanı'nın bulunduğu yere yığılıyordu. Hatta bir kısmı da Beyoğlu'nda büyük parmak kapıda Tel Sokağı'nın bulunduğu yere döküldü. Bu yoğun çalışma 1874 yılının Aralık ayına kadar sürdü sevgili dinleyiciler. Bu süre içinde toplam 180 bin lira harcanmıştı. Bunun 80 bin lirası istimlaklere verilmişti. 10 bin lirasıyla da tüneli çalıştıracak makineler alınmıştı. 1874 yılının sonunda tünel çalışmaya hazırdı artık. ...17 Ocak 1875 tarihinde İstanbul taşıt tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. Şehirde mevcut atlı tramvay, tahtırevan, fayton gibi nakil araçlarına bir yenisi daha ekleniyordu sevgili dinleyiciler. Ancak Şeyhülislam'ın caizdir fetvasına rağmen İstanbullular ilk zamanlar biraz da korku sebebiyle yer altından giden bu taşıta pek fazla ilgi göstermediler. Ücret tarifesi yolcular için birinci mevki 2, ikinci mevki 1 kuruş olarak belirlenmişti. Fakat tünel ilk günlerde fazla ilgi görmeyince bu kez eklenen açık vagonlarla hayvan taşıma yoluna gidildi. Daha sonraki aylarda ise taşınan yolcu sayısı gittikçe arttı ve bu artışın bir sonucu olarak Beyoğlu'nun yıldızı parlamaya başladı. İlk yılın sonunda tünel işletmesinden sağlanan gelir 50 bin İngiliz lirasıydı. Bu tünel sevgili dinleyiciler 150 atmosfer gücünde iki buhar makinesiyle çalışıyordu. Ve vagonları 50 bükümlü çelik tellerden oluşan yassı bir kayışla çekiliyordu. 1911 yılında Osmanlı Şirketi adında yeni bir şirkete devredildi bu tünel. Bu şirket 1939 yılına kadar tüneli işletmeye devam etti. Bu süre içinde şirket 16 Mayıs 1920 tarihinde yapılan tramvay işçilerinin grevini neden göstererek bir kere ücretlerine zam yaptı. Tarifeyi birinci mevki 2,5, ikinci mevki ise 2 kuruş olarak değiştirdi. Düşünün, 100 yıl içinde neredeyse 50-60 yıl içinde bir kere zam yapılmış. Yine aynı süre içinde sevgili dinleyiciler, tünelin elektrikle işler hale getirilmesi için zaman zaman çeşitli projeler hazırlandı ama bunların hiçbiri gerçekleştirilemedi. 1939 yılında 175 bin lira karşılığında yeni kurulan İETT işletmesine devredildiği zamana kadar tünelde gerçekleştirilen tek yenilik elle açılıp kapanan kapıların otomatik hale getirilmesi olmuştu. Bunun dışında değişen hiçbir şey yoktu sevgili dinleyiciler. Ücretler bile bir kere değişmişti. 573 metrelik hat üzerinde zangır zangır titreyen ahşap vagonlar dev bir kırk ayak gibi yer altından durmadan gelip gider. Ancak tünelin rakipleri de büyük bir gelişme gösterirdi. Tramvay şebekesi gittikçe yaygınlaşmıştı. Otobüs şirketi kurulmuştu. Taksiler ve yeni yeni çalışmaya başlayan dolmuşlar bu emektar nakil vasıtasını gözden düşürmeye başlamıştı sevgili dinleyiciler. Ama yine de tünel İstanbulluların ihtiyaç duyduğu bir ulaşım aracıydı. Uzun yıllar boyunca tünel sevgili dinleyiciler, diğer taşıtlara nispetle en muhtemel, en itimat edilir, en emniyetli nakil araçlarından biri olma vasfını korudu. 125 yıl boyunca sadece bir kez veya birkaç kez kayış kopması yüzünden kaza yaptı sevgili dinleyiciler. 1876'da, 1901'de, 1918'de ve 1921 yıllarında kayış kapması yüzünden meydana gelen kazalarda birkaç yaralıyla geçiştirildi. Ancak 1943 yılının 6 Temmuz günü bir kaza meydana geldi ki orada bir kişi vefat etti. Tahir Kütükçü'nün sürdüğü katar saat 2:05 geçe tünelin üst başından Karaköy'e inerken istasyona 100 metre kala kayış koptu. Vagon bir gülle gibi istasyon binasını delerek dışarı çıktı. Kazada katarın altında kalan Mehmet Ali adındaki istasyon şefi öldü. 20'ye yakın yolcu da muhtelif yerlerinden yaralandı. Kazaların dışında tünel, kayış yokluğu sebebiyle bilhassa 2. Dünya Savaşı yıllarında çeşitli tarihler arasında kapalı kaldı. Dünya izinde bir eşi bulunmadığı için özel olarak imal edilen kablonun çeşitli sebeplerle gecikmesi İstanbulluları tünelden uzun süre mahrum etti. Bu süre içinde halk diğer nakil vasıtalarından yararlanmak zorunda kalmışlardı. ...1875 yılından bu yana buhar gücüyle çalışan tünel bu süre içinde çok eskidi. Artık modernleştirilmesi ve elektrikle çalışır hale getirilmesi mecburi olmuştu. İstanbul'da yarım yüzyıl öncesi elektrik devrenin başlamasına rağmen hala tünelde buhar gücünden yararlanılması hem maliyet hem de personel bakımından büyük güçlükler meydana getiriyordu. Bu sebeple sevgili dinleyiciler, 1969 yılının 4 Haziran günü tünel elektrikle çalışır hale getirilmek maksadıyla kapatıldı. Böylece bu emektar nakil vasıtasının buhar devri kapanıyor, yeni bir devre başlıyordu. Çalışmalar 3 yıl sürdü. 3 Kasım 1971 tarihinde baştan başa yenilendi tünel. Elektrikli devre başladı. Bu sürede tünelin makinaları ve vagonlarıyla tesisatına 27,5 milyon, tünel tabanının takviyesine 2,5 milyon, Galata Gar binasının yapımına da 3 milyon lira olmak üzere 33 milyon lira harcandı. Tünelin kemer kısmı dışında hemen her şeyi yenilendi. Yeni tünelde çift hat, tek hatta dönüştürüldü. Eskinin zangır zangır titreyen vagonlarının yerini bir eşit de Paris metrosunda bulunan pırıl pırıl aydınlık modern vagonlar aldı. Vagonlar beton pist üzerinde lastik tekerlekler esasına göre elektrik motorlarıyla çekilen yuvarlak cer kayışıyla çalışıyordu. Otomatik fren tertibatı herhangi bir kaza ihtimaline karşı vagonları anında durduracak güce sahipti. 1971'den bu yana hayatının elektrikli devresini sürdüren tünel her gün ortalama 175 sefer yapmakta. İş günleri 20, tatil günleri ise 25 bin yolcu taşımaktadır. Yolculuk süresi ise eskiden olduğu gibi ortalama 1,5 dakikadır. Evet, 43 yıllık meslek hayatının 36 yıllık bölümünü tünelin içinde geçiren, bu süre içinde gişeci, istasyon şefi, şef kontrol ve tünel hareket amiri olarak çalıştıktan sonra 1973 yılında emekliye ayrılan Ferhat Kalaycı diyor ki, tünel bizi eskitti ama kendisi hala bir delikanlı zindeliğiyle çalışmasını sürdürüyor. Bugün diyor, göreve çağırsalar seve seve, koşa koşa, ilerlemiş yaşıma bakmadan yine gider tünelde çalışırım. Dile kolay. Tam 36 yıl sevgili dinleyiciler. Karanlıktan aydınlığa durmadan mekik dokur gibi çalışan, Karaköy'den aldığı yolcularını 60 metre yükseklikteki öbür istasyona götüren tünelle haşır neşir olmuş. Yaşantısı onunla iç içe geçmiş. Onun modernleştiğini, elektrikle işler hale getirildiğini gördükten sonra parlak güneşli bir Nisan sabahı elveda deyip ayrılmış. Tünel bu Ferhat Kalaycı için büyük önem taşıyor sevgili dinleyiciler. 1929 yılında işletmeye girdikten 8 yıl sonra tünelde görevliye başlamış bu Kalaycı. Tam 36 yıl geçirmiş burada. 12 yıl gişede çalışmış. 7 yıl istasyon şefliği yapmış. 1958 yılında şef kontrolüye terfi etmiş. 1973'te de tünel hareket amiri olarak meslek hayatını noktalamış. Tabii bu 36 yıl hatıralarla dolu. Hatta dop dolu. Ne var ki birini hiç unutamadığını söylüyor sevgili dinleyiciler. Bu tünel tarihinde ölümle neticelenen tek kazada daha önce bahsettik ya, kayış kopmuş, tünelin bir gülle gibi istasyon binasını delip de ta yolun ortasına kadar çıkışını, arkadaşının gözleri önünde ölüşünü bütün teferruatıyla hatırlıyor. O kazadan kendisinin de kıl payı kurtulduğunu söylüyor sevgili dinleyiciler. 1943 yılında, o zaman gişede çalışıyormuş Ferhat Bey, sıcak bir Temmuz günü işini bitirdikten sonra Karaköy'deki hareket kulübesinin arkasındaki bölümde toplanmışlar. Başamir Şevki Akbulut'la birlikte toplu olarak hareket dairesine gideceklermiş. Odada beklerken o gün istasyon şefliği yapan o merhum Mehmet Ali'ye seslenmişler. İşini demişler, çabuk bitir de gidelim. O da görevi arkadaşı Maşuk Taylan'a devrediyormuş. Onlar gecikince bunlar gitmeye karar vermişler. Kapıdan çıkar çıkmaz önce yer sarsıntısını andıran bir büyük gürültü işitmişler. Ne oluyor demeye kalmadan bir de bakmışlar tünelin vagonlarının biraz önce çıktığımız kulübeye yıldırım hızıyla çarptığını gördük diyorlar. Kulübede duran arkadaşı Mehmet Ali'yi dışarı fırlatıp atmış. Yolcular çığlık çığlığa yemiş. Vagonlar bir gülle gibi kulübeyi delip yola fırlamış. Tabi bunlar dehşet içinde yolculara yardıma koşmuşlar. Eğer kulübeden çıkmakta birkaç dakika geç kalsalardı bunu düşünmek bile istemiyor Ferhat Kalaycı. Tünelin bir başka emektarı sevgili dinleyiciler 1940-1975 yılları arasında burada çalıştıktan sonra hareket amiri olarak emekliye ayrılan İsmail Hakkı Kutsal. Bugün hayatta olmayan ve tünelde geçirdiği yılları unutamadığını belirten İsmail Hakkı Kutsal diyor ki, Balmumcu'daki evinde ondan sonra hayatını geçirmiş ve gözyaşlarını tutamadan hatıralarını anlatıyor. Tünel diyor İstanbul'un büyük bir ihtiyacını karşılıyordu o zaman. Yine orada şef olarak çalıştığı yıllarda unutamadığı hatıralarından birini naklediyor. Beyoğlu'ndan kalkıp Karaköy'e inen Katar'ın gardofreni tünelin içinde iki kişi gördüğünü söyleyince hemen alarma geçiyor bunlar. Öyle ya, bu kişiler kötü bir niyetle tünele girmiş olabilirler. Binlerce yolcunun can güvenliği söz konusu. Hemen seferleri durduruyorlar sevgili dinleyiciler. Tünelin içine girip o iki şahsı yakalıyorlar. Giyim kuşanmalarına bakıyorlar, taşralı oldukları belli. Ama ikisinde de betbeni sararmış, konuşacak halleri kalmamış. Rüzgar gibi yanlarından geçen Katarlardan korunmak için duvarlara yapışmışlar, canlarını böyle kurtarmışlar. Neyse, biraz kendilerini gelsinler diye bekledikten sonra tünelde ne aradıklarını sormuşlar. Bunlar bu sefer artık ölümden kurtulmanın verdiği rahatlıkla, beyim demişler, biz ilk defa geliyoruz buraya. Kimse bize trene bineceğimizi söylemedi. Biz de tünelin içinden yürüyerek aşağı ineceğimizi zannedip yola koyulduk. Yolda treni görünce işi anladık. Verilmiş, sadakamız varmış demezler mi? Neyse, bu iki taşralıya ceza vermemişler. Can korkusu onlara zaten yetmiş. Haklarında bir takibat yapılmadan salıvermişler ama tünel ilk kez İstanbul'a gelenler için, özellikle taşralılar için bir heyecan kaynağı olmaya devam etmiş sevgili dinleyiciler. Yine bu İsmail Hakkı Kutsal diyor, tünel Beyoğlu'ndaki istasyona geldiği zaman daha ne kadar gideceğiz diye merak içinde bekleşen ve inmedikleri için tekrar soluğu aşağıda alan çok taşralı varmış. Onları tünelin sadece iki istasyonu olduğuna inandırıcıya kadar akla karayı seçerlermiş. Tabii bunlar 40-50 yıl öncesi için. Şimdi artık böyle hadiselere pek rastlanmıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programında beraberliğimiz devam ediyor. İstanbul'da tünelde gişeci olarak çalışan bu İsmail Hakkı Kutsal, çalıştığı yıllarda bazı müşterilerin ver bir Samsun bileti, Giresun'a bir bilet şeklindeki talepleriyle karşılaşırmış sevgili dinleyiciler. O zaman bu tünelin bu memleketlere gittiğini zannedermiş taşradan gelenler. Yine de diyor İsmail Hakkı Kutsal, o zamanlar eski tünelin havası bir başkaydı. Hala kulaklarında tünelin kalkarken çaldığı zillerin sesi, yolcuların telaşlı seslerinin yankılandığını söylüyor. Bunlar tabii bu Ferhat Kalaycı, İsmail Hakkı Kutsal hizmet sürelerini bitirdikten sonra görevlerini genç meslektaşlarına devretmişler. Onlar da arada bir efendim İETT'nin taşıt müzesinde yorgunluk çıkarıyorlar. Ama yeni tünel ise bir delikanlı çevikliğiyle yer altında mekik dokuyarak efendim İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor.
Güler güler yarın geldi.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programı beraberliğimiz devam ediyor. Geçmişte sevgili dinleyiciler, özellikle 1950 yılından önce tünel sık sık kayış yokluğu ya da kayışın eskimesi sebebiyle kapatılırdı. Halk Amerika'dan satın alınan kayışın aylar süren yolculuğunu gazete sütunlarına yansıyan haberlerde ilgiyle izlerdi sevgili dinleyiciler. O yıllarda sevgili dinleyiciler her gün olmasa bile gün aşırı tünel kayışı hakkında gazetelerde haberler yayınlanırdı. Gemiye yüklendi, yükleniyor, geldi, geliyor şeklinde haberler çıkardı. Tabii bu haberler yüksek kaldırımdan inip çıkmak zorunda kalan İstanbulluları heyecan ve sevinç içinde bırakırdı. Tünelin kapalı oluşu sevgili dinleyiciler pek çok İstanbulluyu soluk soluğa yüksek kaldırımdan çıkmak zorunda bırakırken bazı kişileri de sevindirirdi. Bunlar da tabii yüksek kaldırım esnafıydı. Ne zaman tünel kapansa müşterilerin çoğaldığını gören esnaf açıktan olmasa bile gizliden gizliye içinden tünelin hep kapalı kalmasını dilerdi. Nitekim 1946 yılında 6 aylık bir kapanma devresi sırasında yüksek kaldırım esnaf ile yapılmış röportajlar gazetede yayınlandı gazetelerde. Emektar Yüksek Kaldırım'ın Yıldızı Parladı başlığı altında bu röportajlar yayınlandı. Şimdi bu haber ve röportajda diyor ki, Yüksek Kaldırım esnafı bu insan akanından çok memnun görünüyordu diyor. Gelişigüzel bir dükkana girip Yüksek Kaldırım sakinleriyle görüşmek istedik. Bir kaldırımın üzerinde durduk. Bir terlikçiyle yanındaki küçük dükkanda ekmek karnesi karşılığında hamursuz satan bir adam yüksek sesle birbirleriyle konuşuyorlardı. Elinde gazetesini tutan adam diyordu ki geliyormuş. Öbürü diyor ki çenen tutulsun. Öbürü diyor ki vallahi geliyormuş. ağzından yel alsın ya. Öbürü diyormuş yola çıkmış yahu. Öbürü diyor ki dilin tutulsun. Ağzını hayra aç ayol. Geliyormuş yola çıkmış sözlerini işittikçe kızıp çenen tutulsun diyen adama soruldu. Kuzum ne geliyor? Neden bahsediyorsunuz? Adam arkadaşını göstererek söylendi. Şom ağızlı. İkide bir geliyor diye hepimize takılır durur. Gazeteci soruyor şimdi. Nedir gelen diyor. Ne olacak? Tünel kayışı. New York rıhtımında vapuru bekliyormuş. Sonra da ilave ediyor. Hay beklemez olaydı. Zaten dün gece kara kara rüyama girdi. Demek İstanbul'da tünelin kayışını rüyasında gören esnaf da varmış. Şimdi dedik ya bu Türkiye'nin ilk metrosunu yani İstanbul'daki tüneli yapan bir Fransız mühendistir. Yine o devrelerde bir başka proje daha var sevgili dinleyiciler. Yine Henry Gavan'ın hazırladığı bir proje. Kumkapı'da başlayan ve Ortaköy'de sona eren bir tünel yapımını öngörüyordu. Projeye göre bu metro Kumkapı, Bayazıt, Eminönü, Karaköy, Tophane, Beşiktaş, Ortaköy güzergahını izleyecekti. Kumkapı'da yapımı düşünülen büyük limanla da bağlantısı olacaktı bu metronun. Haliç'i yer altından geçecek, gerekli finansman sağlandığı takdirde Kilyos'a kadar uzatılabilecekti. Ancak bu proje yapımı büyük mali yatırım gerektirdiği için gerçekleşemedi. Yine sevgili dinleyiciler saraya teklif edildiği halde gerçekleşemeyen bir diğer tünel projesi de yine bir Fransız mühendise Anodin'e aittir. Anodin'in bu asrın başlarında hazırladığı ve Sultan Hamit'e sunduğu bu projenin diğerinden değişik yönü yeri ve su altında çalışmasının öngörülmesiydi. Bu metro Sarayburnu Salacak arasında çalışacaktı. Deniz içine tespit edilmiş 16 büyük ayak üzerinden geçirilecekti. Ancak bu projede çok masraflı olduğu için tatbik sahasına geçirilemedi. Günümüzde bugün konuşuluyor ya tüp geçit yapalım diye. Ta o zamanlardan bunun üzerinde durmuş. Bugün hala üzerinde durulan ama eski hızı kalmayan Bayazıt-Şişli metrosu bugünkü Galata-Beyoğlu tünelinin de kapsamını alıyordu o zamanlar. 1911 yılında hazırlandı ve 1913 yılında saraya bir proje sunuldu. Bu projenin gerçekleştirilmesi Alman ve Fransız firmaları arasında çekişme konusu oldu sevgili dinleyiciler. Bu projeye göre Şişli Beyazıt Tüneli ya da metrosu 7 kilometre uzunluğunda olacaktı. Şişli, Nişantaşı, Pangaltı, Taksim, Galatasaray, Şişhane, Galata semtlerinden geçerek Haliç'i bir köprüyle açtıktan sonra Bayazıt'a kadar uzanacaktı. Diğer bir deyişle mevcut tünelin bir ucu Bayazıt'a, diğeri Şişli'ye uzatılacaktı. Bu metro yolun bazı kesimlerinde örneğin Şişhane ve Eminönü Yeni Valide Camii bölümünde yer üstünden gidecekti. Alman ve Fransız firmalar bu karlı yatırımın kendileri üzerinde kalması için çok büyük çaba harcadılar. Hatta saraya rüşvet teklif edecek seviyeye kadar vardı. Tabii o zaman Osmanlı hükümeti o zaman öğrendiler ki bu iş çok masraflıdır. Altından kalkmak mümkün değildir ve devletin en sıkıntılı zamanı, harple uğraştığı zamanı ve bu teklifler maalesef tatbik sahasına konulamamıştır.
Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Aldı birinin sedresi uzun epey çamur. Aldı birinin sedresi uzun epey çamur. Aldı uykudan uyanmış gözleri mahmur. Aldı uykudan uyanmış gözleri mahmur. Thank you. giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilin bir içine lokumu doldurdum. Mendilin bir içine lokumu doldurdum. Katilimi ararken yanımda buldum. Katilimi ararken yanımda buldum.
Evet, Üsküdar'a giderken ilginç bir yorumdu sevgili dinleyiciler. Mehteran bölüğü, bu çok meşhur Osmanlı kültüründen, Türk kültüründen bize intikal etmiş bu çok meşhur şarkıyı kendi enstrümanlarıyla yorumlamışlar. Evet, enteresandır, Üsküdar'a giderken neredeyse milli marşımıza yakın bir şöhret kazanmıştır sevgili dinleyiciler. Dünyanın her yerinde Türkiye dendiği zaman İlk akla gelen şeylerden birisi de bu Üsküdar'a giderken veya namı diğer Katibim türküsüdür. Sevgili dinleyiciler, Kırım Harbi'nde, 1856 yılında açılan Kırım Harbi'nde İngilizler, Fransızlar ve Sardunyalılar, yani İtalyanlar bizim müttefiklerimizdi ve bunların orduları İstanbul'dan geçmişti. Üsküdar civarında Selimiye Kışlası da bu gayrimüslim Avrupalı müttefiklerimizin emrine hastane olarak verilmişti. İstanbul'dan geçen İngiliz ordusunda bir de İskoç alayı vardı. Meşhur gaydaları ve pantolon yerine kısa eteklikleriyle İskoçyalılar İstanbulluların pek tuhafına gitmişti. Ve bu garip kıyafetli yabancılara halk donsuz asker lakabını takmıştı. Don, uzun pantolona verilen isim, şimdiki kilota değil. İskoç alayı şarkı hareket ederken bir İskoçyalı bestekar bu alay için hususi bir marş bestelemişti. İşte bu marşın bestesi bizim meşhur Katibim türküsünün nameleridir. Bir İstanbul külhanesi Avrupalıların Selimiye kışlasında yerleşmesine Üsküdar'a giderken diye genç katipler hakkında ki meşhur türküyü yazmış. Ona beste olarak da bu donsuz askerlerin İskoç alayının marşını almıştı. Sonraları çalgılı küçük konsol saatleri çıktı. Bu saatler Türkiye'ye en önce İskoçya'dan gelmişti. Fabrika bu İskoç alayı marşını da bu saatin nameleri arasına yerleştirmişti. Katibim türkülü saat diye İstanbul halkından bu saatleri almayan kalmadı. Kıvrak oynak namelerdi bunlar. Katibim bestesinin şarkısının bestesi böyle. Acaba güftesinin hikayesi ne? Güftesinin hikayesi ise şöyle sevgili dinleyiciler. Bundan efendim 20 yıl kadar önce vefat eden bir Hikmet Hanım, Hikmet Sarp Yalçın vardı. Bu Hikmet Hanım Katibim türküsünde adı geçen zatın geliniydi. Katibim türküsünde adı geçen katip Aziz Bey'di. Aziz Bey kimdi? Aziz Bey vaktiyle Üsküdar Adliyesi'nde başkatipti ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri şeyhlerinden efendim birinin müridiydi bu katibim Aziz Bey. Çok faal bir insandı. Doğum, evlenme ve ölüm merasimlerinin en çok aranan kişisiydi sevgili dinleyiciler. Çok şık ve temiz giyinirdi. Bilgiliydi, kültürlüydü. Güzel ve etkileyici konuşur, böylece herkesi çevresine toplardı. Yavaş yavaş ünü Üsküdar'ı aştı, bütün İstanbul'u sardı sevgili dinleyiciler. Onun bindiği fayton yollardan geçerken herkes, bilhassa kadınlar pencerelere çıkar, kafesler arkasından onu seyrederlerdi. Eskiden sevgili dinleyiciler, anneler kızlarını evlendirirlerken gönüllerinde yatan damadın katip olmasını dilerlerdi. Şimdi doktor olsun, efendim mühendis olsun diyorlar ya. Hakikaten bundan 70-80 yıl önce genç kızlar arasında bir katip modası sürüp giderdi. Kız istemeye giden anneler, benim oğlum katip dediler mi akan sular dururdu. İşte o katip devrinin en hızlı, en yürek yakan şarkılara konu olan katibi, katibim Aziz Bey'di. Hakikaten bugün hala Avrupa'da, Amerika'da ve diğer uzak diyarlarda çalınıp söylenen Üsküdar'a giderken şarkısı, işte o katiplerin en ünlüsü, en çapkını için yazıldı. Bu şarkıyı bir paşa kızı onun için yapmıştır. Ve daha sonra bu hanım, efendim Aziz Bey'le evlenmiş, muradına nail olmuş. Çok yakışıklı, şık, öylesine kibardı ki Aziz Bey sevgili dinleyiciler, kendisini kafes arkasından gören hanımları bir anda büyüler, gönüllerde taht kurardı. Hatta katibim Aziz Bey'in 17 kadınla evlendiği de anlatılır. Efsane bu ya tabii, peş peşe, aynı zamanda değil. Katibim Aziz Bey'in bu çok sayıdaki evliliğinden sadece bir oğlu olmuş. Ahmet Sabi Bey oğlunu çok iyi yetiştirmiş, okutmuş ve evlendirmiş. Ancak oğlu sadece bir evlilik yapmış. İşte o hanım da, Hikmet Hanım, bundan 20 sene kadar önce vefat etti. Aziz Bey genç yaşta vefat etmiş sevgili dinleyiciler. 56 yaşında vefat etmiş. Onun evi şimdi Üsküdar'da, Selamsız Caddesi, Katibim Aziz Bey sokaktaydı. Ve oturduğu evin karşısındaki kabristanda kabri vardır. Hakikaten dillere destan Katibim türküsü efsane olmuş. Efendim ve bu türkünün kahramanı da hakikaten bir efsane olmuş. Yakışıklılığıyla, güzelliğiyle, şıklığıyla Türk kültüründe, eski Osmanlı hayatında enteresan bir sahne olarak gelmiş geçmişti sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, bu Katibim türküsü hiçbir müzik parçasına nasip olmayan bir üne kavuştu. Türkiye'de çok tutuldu, dinlendi. Avrupa ve Amerika'ya kadar tesiri yayıldı. Mehteran bölüğü bile repertuarına bunu aldı. Çok yerde Türk Milli Marşı gibi muamele gördü. Ve Avrupa ve Amerika'da pek çok şarkıcılar Katibim türküsü üzerine çeşitlemeler yaptılar. Geçmiş yıllarda meşhur bir pop müzik topluluğu olan Bon AM ve Rasputin isimli parçasında bu Katibim türküsünün üzerine çeşitlemeler, varyasyonlar yaptılar. Yine meşhur bir Amerikalı şarkıcı vardı sevgili dinleyiciler. Sezen Cumhur Önel olsa efendim şimdi Alabamalı çikolata renkli bir şarkıcı derdi. Erta Kit. Bu Türkiye'ye geldi ve Üsküdar Katibim türküsünü Üsküdar adıyla söyledi. Bir de ona kulak verelim isterseniz.
Üsküdar is the name of a little town in Turkey. And in Üsküdar they have very many strange ways. Along with these strange ways were very many strange things. And one of them is Ben ısmarı fıstıkule karavay sarayda. It means I like to feed my lover bird's milk. Üsküdar'a gid her ikin aldı da bir yağmur. Üsküdar'a gid her ikin aldı da bir yağmur. Katibim ben bin katibin ellü karışur. Katibim kolalı da gamıl günü güzel yaraşur. There's another thing that goes aman peştemele giriyorsun başa olmaş hemenele helle. It means a fat man usually has a belly like a percolating coffee pot. Üsküdar'a giderken binmen bir burdun. Üsküdar'a giderken binmen bir burdun. Menderemen içene del okum doldurdum. Menden hemen içene del okum doldurdum. There's another saying that goes Çadırman üstüne şıp dedi damladı. Of which you have to use your imagination. Üsküdar'a git her ikin aldı da bir yağmur. Üsküdar'a git her ikin aldı da bir yağmur. Katibim ben bin katibin ellü karışur. Katibim kolalı da gamıl günü güzel yaraşur. La ha ha. Aman peştemele giriyorsun baş olmaş hemenele helle. Ne iyisin, iyisin. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok, çok. Oh, those Turks.
Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarından Çınar Altında beraberliğimiz devam ediyor. Geçenlerde sevgili dinleyiciler, gazetelerin dış haberler servisinde, dış haberler bölümünde kıyıda köşede bir haber çıktı. Kız kaçırma referandumu başlığıyla. Rusya Federasyonu'na bağlı bir Kafkas Cumhuriyeti var, İnguşetya. Çeçen İnguş Cumhuriyeti'nin bir kısmı. Bu cumhuriyette 28 Şubat'ta bir referandum yapılacak. Ne referandumu bu? Kız kaçırma referandumu. Belki tarihin en ilginç referandumuna, halk oylamasına sahne olacak. Bu referandumda halka sorulacak. Evlenmek için kız kaçırmak kanuni olsun mu, olmasın mı diye. İngüşetya Devlet Başkanı Ruslan Avuşev, İnguş geleneklerine göre gençlerin aşık oldukları kızı kaçırarak evlenme hakkı olduğunu, ancak Rus federal kanunları bunu cezalandırdığı için halkın reaksiyon gösterdiğini, tepki gösterdiğini söylemiş. Avuşev, hapse atılmaktan korkan gençlerimiz kız kaçıramıyor, dolayısıyla bu geleneğimizde uygulanamıyor diye dert yanmış. Aynı referandumda ayrıca İnguşların geleneksel kamalarını üzerlerinde serbestçe taşıyıp taşıyamayacakları da karara bağlanacak. Kimileri bunun ruhsatsız silah taşımakla aynı manaya geleceğini düşünüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu kız kaçırmak tarihin en eski devirlerinden beri var. En eski kurumlardan birisi. İnsanların istediği kimseleri kaçırması genellikle kız kaçırma şeklinde olur. Ama erkek kaçırmak da görülmüş tarihte, az da olsa kadınların erkekleri alıkoyduğu da görülmüş. Nitekim eski kanunlarda bunun da yasaklandığını görüyoruz. Neyse, esas çoğunlukta olan kız kaçırma olduğu için onun üzerinde duralım. Şimdi kız kaçırmanın da iki yönü var. Bir zorla kız kaçırmak, bir de rıza ile kız kaçırmak. Şimdi zorla kız kaçırmak tabii asla affedilecek, müsamaha edilecek bir husus değil. Bunun için çok esaslı tedbirler getirilmiş. Tarih boyunca hemen herkes gözünü kestirdiği, gönlünü koyduğu kimseyi evlenmek istemiş. Bu kendisine verilmediği takdirde zor kullanarak ondan evlenmeyi seçmiş. Fakat zorla güzellik olmaz demiş atalarımız. Bu evliliklerden de bir hayır hiçbir zaman gelmemiş. Şimdi bunun zaten cezası da çok. Yani bizim tarihimizde de böyle kız kaçırıp evlenenlerin evlilikleri geçersiz sayıldığı gibi kendileri de çok ağır cezalarla cezalandırılıyordu. Fakat işin bir de başka yönü var. Rıza ile kız kaçırmak. Bu rıza ile kız kaçırmak da iki türlü. Kızın rızasıyla kızı kaçırmak, ana babasının rızasıyla kız kaçırmak. Şimdi kızın rızasıyla kız kaçırmak nasıl olur? Kızı annesi babası vermez. O da oğlanı sever. Ne yapsınlar? Genellikle de oğlan cıvıldır, kız cıvıldır. Kız bir gün oğlana haber yollar. Oğlan bir gece yarısı gelir. Kızın evinin arka penceresinden kız bohçasını alır, kaçar. Alır giderler. Nereye giderler? Oğlanın yakın bir akrabasının evine. Neyse, bir hoca getirirler, nikah yaparlar. Ondan sonra gözden kaybolurlar, izlerini sildirirler bir müddet. Bir müddet sonra, özellikle genellikle bir çocuklar olduktan sonra ortaya çıkarlar. Artık kızın anne babası da mecbur kalır çoğunlukla kızı affetmeye. Ama affetmeyenleri de gördük. Yani ölene kadar kocaya kaçan kızını affetmeyenleri de gördük. Şimdi bu bir işin bir yönü. Hatta bu kız kaçırmalarda çok cinayetlerin işlendiğini, çok adamların öldüğünü de gördük. Kız kaçırmaya geliyor. Mesela vaktiyle böyle bir Haydar isminde bir delikanlı bir arkadaşına rica etmiş. Rabia diye bir kızı gözüne kestirmiş. Kızın da rızası var. Kızı kaçıracak. Bu Sıddık denen delikanlı kızı kaçırmaya geliyor. Arkadaşın namına kaçıracak. Abi bakıyor ki kız çok güzel bir kız. Kızı kendisi kaçırıyor. Kendisi için kaçırıyor. Fakat bu arada kızın erkek kardeşi olayla şahit oluyor. Hemen çifteyi alıyor. Bu kızı kaçıran Sıddık'ı öldürüyor. Sıddık öldü. Kızın kardeşi hapse girdi. Kız baba evine döndü. Haydar da avucunu yaladı. Şimdi bu kız kaçırmalarda işin en enteresanı tarafların rızasıyla kız kaçırmak. Diyeceksiniz ki tarafların rızasıyla kız kaçırmak nasıl olur? Anlatayım. Bu genellikle Çerkezlerde çok rastlanan bir adet sevgili dinleyiciler. İşte bu İnguşetya'da, Kafkasya'da Çerkezlere yakın bir topluluk. Şimdi Çerkezlerde genellikle evlilikler kız kaçırma yoluyla olur. Bunun da sebepleri var sevgili dinleyiciler. Şimdi bunun başta gelen sebebi, genellikle halk fakir olduğu için düğün yapma iktidarına sahip değildir. Düğün yapmadıkları takdirde de ayıplanacaklarından korkarlar. Onun için taraflar anlaşır. Kız, kızın annesi, babası, oğlan, her taraf razı. Kızı kaçırırlar. Tabii bu göstermelik bir kız kaçırmadır. İşin bir yönü bu. İşin bir başka yönü de var sevgili dinleyiciler. Çerkezler son derece onurlarına düşkün bir kavim. Ve bir Çerkez erkeğine kızını bir başka erkeğe, kocaya vermek ağır geliyor. Bunu ben Çerkez olmayanlarda da rastladım. Mesela dedem de halalarıma dünür gelenleri kapıdan bacadan kovardı. Sonunda baktık halalar evde kalıyor. Dediler ki ya niye böyle yapıyorsun? Dedem rahmetli dedi ki benim dedi bana ağır geliyor dedi. Kızlarımı istemeye geliyorlar dedi. Ben bu kızları yabancı erkeklere nasıl vereceğim diye bana çok ağır geliyor. Benim gözüm görmesin dedi. Bundan sonra bir daha hiçbir zaman dünürcülerle muhatap olmadı. Babamı vekil etti. Yine Halid bin Velid zamanında Halid bin Velid her kızı olduğunda üzülürmüş. Ben yarın bir gün bu büyüdüğü zaman ben bunu yabancı bir erkeğe nasıl vereceğim diye. Bazı babalar kızlarına çok düşkün oluyor. Onu hakikaten evlendirmek zor geliyor. Avrupa'da da tam tersi. Orada babalar kızlarını efendim götürüp damada teslim ediyorlar. Meşhur merasimleri var onun. İşte bu Çerkezlerde özellikle babalar kızlarını kocaya vermek iyi bir onursuzluk, bir şerefsizlik kabul ettikleri için ama kızların da evde kalması mümkün diye kürsünü kuracak hali yok. Mecburen buna göz yumuyor. Yani ben tamam göz yumuyorum, siz kızı kaçırın, benim haberim yokmuş gibi. Böylece toplum nazarında onurunu kurtardığını düşünüyor. Tabi bu gitgide gelenek haline gelmiş. Gelenek haline gelmiş. Kız mesela evlenecek kızı istiyorlar, oğlan tarafı. Kız veriliyor. Bir gün kararlaştırıyorlar. O günde oğlanın arkadaşları geliyorlar veya akrabaları veya oğlan da içinde kızı kaçırıyorlar. Halbuki kızın annesinin babasının haberi var. Kız kaçıyor, nereye götürüyorlar? Oğlan kızı, işte kız kardeşi varsa onun evine, yoksa halasının, yoksa teyzesinin evine. Öyle yani işin her şeyin raconu var. Orada bir müddet kalıyorlar. Bir hafta 10 gün. Ondan sonra yarı resmi olarak kız evinden bu işe rıza geliyor. Yani zaten rızası var da bir de resmi rıza geliyor. Onun üzerine hemen nikah kıyılıyor. Efendim fiili durum devam ediyor. Böyle düğün yapmadan, masraf etmeden ve kız babasının onuru kırılmadan efendim taraflar evlenmiş oluyorlar. Bakalım şimdi İnguşetya'da bunun oylaması yapılacak. Bakalım referandumdan ne çıkacak? Merakla bekliyoruz.
Allah'ım
Evet sevgili dinleyiciler, çok eski 60 yıllık bir taş plakta bir zamanların meşhur hanendesi Necmi Rıza Özkan'ı dinledik. Evlerinin önü Mersin dedi ve bu şarkı programımızın da son şarkısıydı. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.